Şimdi yeni düşmanımız daha önceden SARS ve MERS salgınlarında bildiğimiz bir koronavirüs ailesi üyesi. Dünya Sağlık Örgütü bunu SARS-CoV-2 olarak adlandırdı ve oluşturduğu hastalıkta COVID-19 adını aldı. Şu anda bugün itibariyle hastalık tanısı konmuş, virüs testleri hastalık tanısı konmuş kişi sayısı 1 milyon 600 bini aştı. Ölü sayısı da 10 bine yaklaştı. Aslında biz viral salgınlarda her yıl yaşadığımız virüs salgınlarında benzer sayıları hatta daha fazlalarını görüyoruz. Örneğin yine aynı web sayfasından, Worldometers web sayfasından aldığımız bilgilere göre bildiğimiz influenza bu yıl 134 bin kişi öldürdü. Koronadan çok daha fazla sayıda hasta kişinin ölümüne sebep oldu. Ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl neredeyse 600 bin kişi, 650 bin kişi kadar olabiliyor bazı yıllarda. Aşısını bildiğimiz, aşısını her yıl yaptığımız, riskli popülasyona uyguladığımız, antiviral tedavisini bildiğimiz bir virüsten dolayı hayatını kaybediyor. Madem yüzyıllardır bildiğimiz virüsler her sene bu kadar çok ölüme sebep oluyor, biz niçin koronadan bu kadar korkuyoruz? En önemli sebep ilk defa karşılaşıyoruz koronayla. Çok hızlı yayıldığını biliyoruz. İnfluenza'ya kıyasla 30 kat daha hızlı yayılım etkisine sahip. Ve çok çabuk bir biçimde solunum yetersizliğine, hızlı bir biçimde solunum yetersizliğinden olduğunu biliyoruz. Daha önceki virüslerden daha farklı, daha agresif klinik ve bazı patolojik bulguları var. Bunları tam olarak işte otopsi çalışmaları devam ediyor, kontrollü hasta grupları devam ediyor. Bunları nasıl yöneteceğimizi bilmiyoruz. En önemli sorun bu. Henüz bir aşısı yok ve aşı en erken bir yıl sonra gelebilir. Özgün bir ilacı yok. İlaç çalışmaları da yine en erken bir yıl sonunda efektif bir biçimde tüm dünyada kullanılabilir diye düşünüyoruz. Tedavi algoritmalarımız da henüz belli değil. Korkma sebebimiz ilk kez karşılaşıyor olmamız ve virüsün çok fazla yayılmış olması. SARS-CoV-2 hemen hemen tüm vücut sıvılarında var. Ön planda solunum yolu sıvıları olmak üzere kan, idrar, dışkı örneklerinde de gösterilmiş. En çok konuşma, öksürme, hapşırma gibi eylemlerle solunum sisteminden kaynaklanan partiküllerle havaya yayılıyor. Ve kapalı ortamda özellikle havada uzun süre asılı kalabiliyor. Çok küçük parçacıklar halinde çünkü. Virüsü genellikle solunum yoluyla veya bir şekilde virüsle temas etmiş yüzeyleri elleyerek alıyoruz. Alınan virüsün miktarı ve yani viral yükle hastalığın şiddeti yakından ilişkili. Doktorların hızla ağırlaşmasının sebebi de bu oldu doğrusu. Hastane kapalı ortamda çok sayıda korona hastasıyla karşılaştıkları zaman çok fazla viral yükle karşılaştılar. Bu da daha ağır hastalığa sebep oldu. Risk grubu kimler? 65 yaş üstü kişiler, kronik hastalığı olanlar, özellikle bağışıklık sistemi çeşitli ilaçlarla veya hastalıklar yüzünden baskılanmış kişiler, sigara içenler, ölenlerin %85'i sigara içen grup, sigara içmeyenlerde ölüm oranları %10'un altında, akciğer hastalığı olanlar, özellikle sağlık personeli riskli ve kapalı kalabalık yerlerde çalışanlar, özellikle şu anda gıda sektöründe çalışan, marketlerde çalışan kasiyerler risk grubunda, yurt dışı seyahat öyküsü de yine risk grubu. Türkiye'deki duruma baktığımızda, Türkiye'de test yapılarak tanısı konmuş neredeyse 42 bin hasta var. 1000'e yakın ölümümüz var ve ciddi durumda olan 1500 hastamız var. Türkiye'deki durumu inceleyecek olursak, Türkiye'de toplam hekim sayısı aslında OECD ülkelerine kıyasla ve diğer sağlık personeli, yardımcı personeli sayısı oldukça düşük. Ama hasta yatak sayımız fena değil diğer ülkelere kıyasla. Özellikle yoğun bakım kapasitemiz dünyada birçok ülkeden çok daha iyi. Özellikle gelişmiş ülkeden çok daha iyi. Toplam yoğun bakım yatak sayımız 25 binin üzeri, 25 bin 500 diyebiliriz. Ve bunların da neredeyse 13 bin kadar bir ileri yoğun bakım yatağı ile birleştiğini düşünecek olursak sıkı bir yoğun bakım yatağımız var. Ama eğer hasta sayımız milyonları aşarsa hiçbir ülkede olduğu gibi biz de bu yoğun bakım yatağıyla yeteri kadar hastaya sağlık hizmeti veremeyeceğiz. O nedenle mümkün olduğu kadar az sayıda insanın hasta olmasını sağlamaya çalışmamız lazım. Nasıl önleyeceğiz? Bir defa gerekmedikçe hiçbir şekilde evden dışarı çıkmamak lazım. Kapalı ve kalabalık ortamlara girmememiz lazım. Özellikle önümüzdeki 2 hafta kritik çünkü peki bu 2 hafta içerisinde yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Dışarıda mutlaka maske kullanmamız lazım. El yıkamasını öyle basit bir iki tane şöyle bir iki saniyelik el yıkamaları değil de 20 saniye en az olacak şekilde eli iyice köpürterek yapmak lazım. Her yerde bunun videolarını gösteriyorlar. Genel hijyen kurallarına son derece dikkat etmemiz lazım. Özellikle elimizle göz, ağız, burun temasından kaçınmamız lazım. Risk grubu hastaların özellikle dikkatli olması lazım. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar. Bunlarla temas ederken de mutlaka kurallara uymamız lazım. Ev dışındaki alanlarda da başka insanlarla aramızdaki güvenli mesafeyi korumamız çok önemli. Aslında sadece COVID-19 ve bununla ilgili bulaş değil, diğer hastalıklar konusunda da çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü şu anda önlenebilir başka hastalıklar ve diğer basit sebepler, yaralanmalarla hastaneye başvurmak hem bizim için hem de hastanede bir yatak işgal edeceğimiz için gerçekten ihtiyacı olan diğer hastalar açısından çok ciddi sorunlar yaratacak. Bağışıklık sistemimizi elimizden geldiği kadar güçlü tutmamız lazım. Sigara, tekrar tekrar vurgulayacağım bu konuşmada, sigara içmemek lazım. Düzgün beslenmek, spor yapmak ve C vitamini kaynaklarını kullanmak lazım. Kronik hastalığı olan kişilerin bu dönemde özellikle tedavilerine maksimum uyumu sağlamaları en büyük bireysel sorumluluğu diye düşünüyorum. Şeker ilacını kullanmadığı için kan şekeri yükselip acile gitmesi gerekmemeli hiçbir hastanın. Veya tansiyon ilacı kullanmadığı için tansiyonu yükselip bir beyin kanaması geçirmemeli. Hastalar ve onlara bakım veren kişilerin özellikle kronik hastaları bu dönemde çok dikkatli takip etmeleri şart. Sağlık sektöründe neler oluyor son 3 ayda? Sağlık Bakanlığı'na bağlı bütün hastanelerdeki elektif tüm girişimler, yani daha önceden planlanmış tüm ameliyatlar ve daha önceden planlanmış tüm yatışlar iptal edildi. Örneğin hastanın kalça protezi var, yapılması gerekli. 70 yaşında, işte 6 aydır doktorla görüşlü ve Nisan'a randevu alınmıştı. Bunların hepsi en iyi ihtimalle Eylül'den sonra yapılabilecek. Birkaç nedenle beklenebildiği kadar ameliyatları bekletmek zorundayız. Ameliyathane güvenliği, personel güvenliği ve iş yükünü arttırmamak amaçlı. İkincisi, özellikle yaşlı hastaların bu ameliyat sonrası yoğun bakım ihtiyacı gerekebilir ama bütün yoğun bakımlar şu anda COVID hastaları için ayrılmış durumda. Üçüncüsü, kan nakli gerekirse herhangi bir ameliyatta veya bir girişimde şu anda kan donörü sayısı çok az Kızılay'ın. Artı bu kanlarda COVID taraması yapılmıyor. Dolayısıyla temiz kan ürününe ulaşmamız da sıkıntılı. Olan tüm kan ürünlerini yine COVID hastalarına kullanmak istiyoruz. Mevcut tüm ürünleri. Dolayısıyla şu anda düşüp birimizi kırmak son derece tehlikeli. Hepimizin çok dikkatli olması lazım. Hasbelkader oldu. Örneğin apandisit oldunuz ve hastaneye gittiniz. COVID-19 dışı sebeplerle hastaneye başvuran her hastanın da öncelikle SARS-CoV-2 taşımadığını göstermemiz gerekiyor ki onu temiz alanı alabilelim. Temiz alanı alınma koşulu bu. Hastanın virüs taşımadığını göstermemiz gerekli. Kanser hastaları dahil bütün riskli hastalarda şu anda tedaviler kişisel bazlı yönlendiriyor. Yani hastaların alması gereken özellikle ciddi bağışıklığı baskılayacak tedaviler varsa bu tedaviler ya öteleniyor, ötelenebiliyor ise ya da azaltılmış durumda veriliyor. Bu bizim için ileride çok ciddi sıkıntılar olacak ama şu anda yapacak başka bir şey yok. Tüm dünyadaki büyük sağlık otoriteleri de benzer kararları aldılar. Hastaların bağışıklık sistemini baskılayacak ciddi tedavileri kimseye yapamıyoruz. O nedenle de yine dikkat etmemiz lazım. Tanıda COVID-19 tanı testlerini ancak Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği merkezler yapıyor. Özel merkezlerin yapmasına karşı Sağlık Bakanlığı haklı olarak çünkü bu kişiler pozitif çıktığında kişilerin takibi ve izolasyonu gerekiyor. Özel merkezlerdeki sonuçları takip etmemiz mümkün değil. İlk önceleri biliyorsunuz Türkiye'deki özel sağlık sigortaları genellikle pandemi veya bununla ilgili şeyleri kapsam dışında bırakıyordu ama Türkiye Sigortalar Birliği COVID pandemisi sırasında sağlık giderlerinin özel sağlık sigortaları tarafından %99'unun karşılanacağını açıkladı. Dolayısıyla özel sağlık sigortanızla COVID tanısıyla yatabilme şansınız olacak. Muayenehaneler ve özel tedavi merkezlerinde durum nasıl? Bir defa büyük bir kısmı 2-3 haftadır kapalı ve bundan sonra da önümüzdeki bir ayda açılmayacak görünüyor. Veya açılacaklarsa da çok kısıtlı saatlerde çalışıyorlar. Süreç uzarsa özellikle yurt dışı hastalarla çalışan sağlık merkezleri bu yıl sonuna kadar bile açılmayabilir. Bu durumda çok ciddi iş kayıpları olacağını tahmin. Şimdi iki tane testimiz var kullandığımız. Bir tanesi virüsün genetik materyalini gösteren PCR testleri. Ağız boğaz sürüntüsünden bakıyoruz bunlara. Eğer virüs varsa şu anda taşıyıcısınız. Her hasta olmanız gerekmiyor. Birçok kişi tamamen asemptomatik geçiriyor, hiçbir problemi olmadan. Çok az bir kısmı aslında. İşte bunun ne kadar olduğunu henüz daha kestiremiyoruz. Zatüreyle başvuruyor ve zatüre olanlar da ortalama 5 gün içerisinde yoğun bakım ihtiyacı olma riski, özellikle risk gruplarında çok yüksek. İkinci yaptığımız test kanda antikor aranması. Bu virüse özel kanın bağışıklık canıtımızın oluştuğunu gösteren testler. Hedefimiz PCR negatif, antikor pozitif olan bireyleri tanımak ve bunların hayata dönmelerini sağlamak. Çünkü bu kişiler artık SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçirmişler ve bağışıklıklar bir daha bu virüsle enfekte olmayacaklar anlamına geliyor. Dolayısıyla artık bu kişileri bilip bizim bunları normal hayata döndürmemiz lazım. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Şimdi
ben ve benden sonra konuşacak iki arkadaşım bu salgının ekonomik etkiler üzerinde duracağız. Ben tarihteki küresel salgınların iktisadi etkileri ve onlardan çıkarılacak dersler üzerine de durmak istiyorum kısaca. Umarım bu konular bugünkü tartışmamız için de aynı zamanda bir çerçeve oluşturur. Tarihte son 2000 yılda baktığımızda mutlaka pek çok bölgesel salgın var. Fakat küresel salgın niteliğini kazanan salgınların sayısı azdır. Bunlardan iki tanesi çok önemlidir. Ve bu şimdi sözünü edeceğim iki salgın Akdeniz bölgesini ve Avrupa bölgesini etkileri altına aldılar. Bunlardan birincisi 6. yüzyılda, milattan sonra 6. yüzyılda başlayıp 200 yıl kadar süren, sık sık geri gelen salgın, veba salgını Bizans İmparatoru Justinian zamanında başladığı için Justinian vebası olarak anılıyor. İkinci büyük salgın kara veba adı verilen ve 14. yüzyılda başlayan salgın. Bu salgın Avrupa'da, Güney Avrupa'da, Batı Avrupa'da 17. yüzyıl sonlarına, 18. yüzyıl başlarına kadar etkili oluyor. Bizim bölgemizde, Doğu Akdeniz ve Osmanlı İmparatorluğu'nda ise 19. yüzyılın ortalarına kadar, yani 500 yıl kadar etkili oluyor. Şimdi ben ekrana bir harita getirecektim ama onu yapamıyorum. Host disabled. Peki. Bu ikisine ek olarak bir üçüncü salgın daha var. Son zamanlarda gazetelerde sık sık duyuyorsunuz. İspanyol gribi olarak adlandırılan üçüncü büyük küresel salgın Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ortaya çıktı ve kısa sürede bütün dünyaya yayıldı. Ancak bu salgın daha kısa süreli olduğu için ona değinmeyeceğim. Daha önce sözünü ettiğim iki büyük salgın, Justinian vebası ve kara veba adlı salgınlar kısa vadede büyük tahribat yarattılar. 10 milyonlarca insan öldü. Kara ölüm adı verilen vebada 14. yüzyıldan itibaren toplam 75 milyon insanın öldüğü tahmin ediliyor. Bunlar kısa vadede, kısa orta vadedeki etkileri, tabii insanların ölümüne paralel olarak ekonomi küçülüyor. Ancak orta ve uzun vadede baktığımızda bu veba salgınlarının sonuçlarının her yerde aynı olmadığını görüyoruz. Kara veba hakkında bilgilerimiz çok daha ayrıntılı. Onunla ilgili olarak konuşayım. 14. yüzyılda başlayan kara veba salgınının örneğin Hollanda'da, İngiltere'de sonuçlarının olumlu olduğu, en azından o toplumların iktisadi yapıları, kurumsal yapılarıyla olumlu bir şekilde etkileştiği, ve örneğin İngiltere'de feodalizmin çözülmesine katkıda bulunduğu söylenir, anlatılır. Daha sonra yine ilerleyen yüzyıllarda Hollanda'da ve İngiltere'de sanayi kapitalizmine giden yolu kolaylaştırdığı söylenir kara vebanın. Buna karşılık kara vebanın İspanya'da, İtalya'da, sonra Mısır'da, Anadolu'da uzun vadeli sonuçları çok olumlu olmamıştır. Şimdi buradan çıkarılacak önemli bir ders var. O da şu. Böyle büyük salgınların tek tip etkileri olduğu, bütün ekonomiler, bütün toplumlar üzerinde aynı etkileri ortaya çıkardığını düşünmememiz daha doğru olur. Bu büyük salgınlar iktisadi yapılarla, kurumlarla etkileşim içinde ve bu etkileşimden farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bir nokta daha ekleyeyim. Sözünü ettiğim eski dönemlerde devletin ekonomi içerisindeki payı bugüne göre çok daha sınırlıydı. Buna rağmen o dönemlerde devletin izlediği politikaların da uzun vadeli sonuçlar açısından önemli yeri var. Kısaca geçmişteki bu büyük iki küresel salgından çıkarılacak bu dersleri, yani salgının sonuçlarının, büyük küresel salgınların sonuçlarının her yerde aynı olmadığı dersini bugünkü salgına da uygulamak mümkün diye düşünüyorum. Bu salgının sonuçları da her yerde aynı olmayacaktır. Kısaca söyleyecek olursam, gelişmiş ülkelerdeki sonuçları ve gelişmiş ülkelerde yarattığı etkiler ile gelişen ülkelerde, daha yoksul ülkelerde yarattığı etkiler ve uzun vadeli sonuçları farklı olacak gibi gözüküyor. İkinci tur geldiğinde bu konuda birkaç şey daha söylemeyi umuyorum. Teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlarım, hepinize iyi akşamlar. Bizimle beraber olduğunuz için biz de çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Ben de şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Gezegenimizin 21. yüzyılın başındaki halini bir hatırlayalım. Birleşmiş Milletler en yoksul ülke grubunu fert başına geliri $750 bir senelik geliri. $750'ın altında olan ülkeler olarak tanımlıyor. Bu tanıma giren dünyamızda 1 milyar insan var. Bu 1 milyar insanın $750'lık geliri her sene negatif büyüme hızlarıyla daha da geriliyor. Kabaca son 25-30 senenin ortalaması bu ülkelerde fert başına gelirin negatif olduğu yönünde. Bu 1 milyar insanın içecek temiz su kaynağı yok. Buna ilaveten 2.4 milyar insanın herhangi bir sanitasyon, temizlik olanakları yok. 1.5 milyar insanın elektrik olanağı yok. Bu öyle bir gezegen ki en zengin %1 nüfus bu gezegendeki toplam servetin %82'sine sahip. Yine bu en zengin %1 nüfus yıllık yaratılan gelirlerinde, bu gezegendeki yaratılan gelirinde %30'unu kazanıyor. Bu gezegende %50 ve daha az gelirli olan, yani yarısı dünyamızda yaratılan gelirin sadece %12'sini kullanabiliyor. Bu kadar çarpık, bu kadar eşitsiz bir gezegende bir virüs gibi, biraz evvel Reyhan Hoca'nın bize aktardığı gerçekler ışığında son derece doğal bir virüsün aslında doğal özelliklerinden yitip tamamıyla bu gezegende bizim toplumsal olarak nasıl çarpık bir örgütlenme içinde olduğumuzun yansımalarını yaşıyoruz. Virüs elbette bir doğa olayı, aynı bir deprem, bir sel felaketi gibi. Ama öbür taraftan da muazzam derecede bu tür bir doğa olayına karşı hazırlıksız, her türlü savunma mekanizmaları elinden alınmış, kuralsızlaştırılmış, örgütsüzleştirilmiş, piyasa koşullarına terk edilmiş, birer kamu hizmeti olarak ele alınması gereken eğitim, sağlık, sosyal altyapı gibi tüm hizmetler piyasanın ticari kaygılarına terk edilmiş, kar zarar hesapları içerisinde kısa vadeli hesaplarda çarçur edilmiş ve parası olan eğitimden, sağlıktan yararlanır, parası olmayan dünyanın bu en yoksul 1 milyar insanından başlayarak haleler halinde ülkemize kadar uzanan yoksullara bu hak tanınmamış. Bu şartlarda bu salgının bu şekilde bir toplumsal felakete dönüşmesi sanırım hiç şaşırtıcı değil. Şimdi ben host olmanın bir avantajı var toplulukta. Bir iki tane slide'ı sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü, Greenpeace Hareketi, WWF, bir yığın sivil toplum kuruluşu, bir yığın bağımsız çalışma, gezegenimizde muazzam bir karbon emisyonu, bir çevre kirliliği yaşandığı konusunda bizi sürekli olarak uyarmaktaydı. En yalın gerçek göstergelerden bir tanesi, gezegenimizin atmosferinde her bir milyon parçacık içerisindeki karbondioksit yoğunluğu birinci yıldan başlayarak, yani İsa peygamberimizin doğumunun müjdelendiği dönemden bugüne kadar süre gelen neredeyse 2000 yıl boyunca kabaca 270-280-290 ppm düzeyinde olan karbon emisyonu yoğunluğu sanayi devriminden sonra, fakat özellikle 1950-1960 döneminden sonra hızlı fosil yakıtlaşma, hızlı tüketim kalıplarıyla birlikte bugün 444 partiküler maddeye ulaşmış durumda. Karbon emisyonundaki bu yoğunluk gezegenimizi sanayi devriminden bu yana kabaca 1 santigrat daha sıcak ve bu eğilim devam ederse önümüzdeki 50 yıl içerisinde 6 veya 8 santigrat daha sıcak bir gezegen haline dönüştürecek. Bunun yaratacağı su ihtiyacı, kuraklık, bunun yaratacağı yepyeni bakteriler, tarımsal hasılada yeni parazitler, yeni üretim kayıpları veya Hollywood filmlerinde bu gördüğümüz felaket senaryoları, işte deniz sularının yükselmesi, bütün bunlar sanki birer bir kötü haber falı gibi bir noktada hiç ciddiye almadığımız bilimsel gerçeklerdi. Şu var ki böyle bir gezegen bir koronavirüsü yerine bu karbon yoğunluğundan ortaya çıkan ısı stresi, susuzluk, kuraklık, başka parazitlerin üremesiyle birdenbire gıda güvenliğinin sarsılması ve üretecek buğday, pirinç, mısır, meyve sebze birdenbire yok olan bir dünya içinde de böyle bir kriz olabilirdi. Şimdi bir ayak izi kavramı ile tanıştık. Gene çevre örgütlerinin bağımsız yaptığı çalışma üzerine. Bunu BBC kuruluşunun bize yarattığı, hatırlattığı bir gerçek ile ben sözümü tamamlamak istiyorum. Bu gezegenimizde öyle bir tüketim ve üretim deseni var ki, eğer örneğin bu gezegenin bütün vatandaşları bir Çin vatandaşı, ortalama Çin vatandaşı gibi çalışsa, yese, tüketse, bu gezegenimizin kaynakları yeterli olmayacak. 1.1 dünyaya ihtiyacımız olacak ki her bir vatandaş bir Çinli vatandaş gibi çalışsın. Eğer resmi biraz daha kabalaştırırsak, örneğin dünyanın bugün hegemonik, öncü, en zengin ülkesi veya hegemonik ülkesi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı gibi tüketmeye başlarsak 4 tane gezegene ihtiyacımız olacak. Bu resimde ne yazık ki bir Türk vatandaşının tüketim kalıpları dünyada kaç tane gezegene ihtiyaç olduğu verisi yok ama bir gezegenin de yetmeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla mevcut tüketim ve mevcut üretim kalıplarımız bakımından bu seyir zaten koronavirüs olmadan da gezegenimizin kaynaklarının bize yetmeyeceği konusunda net bir şekilde uyarıyordu. Şimdi koronavirüs ile mücadele günlerindeyiz. Ama öyle zannediyorum ki, umuyoruz ki daha doğrusu yakın bir gelecekte bu virüsün koşullarını atlatmış olacağız ve tekrardan normal koşullara dönmenin yollarını arayacağız. Fakat bu normal artık normal olmaktan çıkmış vaziyette. Dünyayı bugüne getiren yeni normal dediğimiz olgu artık normal değil. Bu normale dönüşte mümkün olmayacak. Ben de bu hatırlatmalarla ilk turdaki konuşmalarımı tamamlayayım ve sözü şimdi tekrardan sevgili Kamil Hoca'ya bırakıyorum. Kamil Hocam.
Teşekkür ederim Ercinç Hocam. Bu arada tabii ki hem konuşmacılarımızdan da rica edeceğim. Chat'te bazı sorular oluyor hocalarım. Belki size direkt sorulmuş sorular varsa daha sonra soru cevap bölümü son 15 dakikada onları cevaplamak isteyebilirsiniz. Zamanımız kalırsa cevaplayabilirsek çok çok iyi olacağını düşünüyorum. Benim konuşmam da aslında takdir edersiniz biraz Türkiye üzerinde konuşmam da beklenebilir. Ama bu toplantıda bugün daha çok küresel boyutta konuşmak istedik. Bir sonraki toplantımız pazartesi günü olacak. O toplantıda da doğrudan Refet Gürkaynak, Erol Taymaz ve Ayşe İmrohoroğlu Türkiye'de hem makro boyutu ele alacaklar hem de Erol Taymaz'ın yapmış olduğu ve Bilim Akademisi'nin web sitesi sarkaç.org'da yayınlanan ekonomik etkilerinin doğrudan sayısal bir analizi, input-output tabloları kullanarak onun üzerinden detaylı bir sunum da yapılacak. Benim bu akşam yapacağım ise bir ölçüde küresel boyutta virüsün yayılımı sırasında küresel yönetişimin zaafları ama aynı şekilde de bazı önlemler erken alınabilseydi daha iyi olur muydu sorusuna cevap aramak olacak. Ama tabii ki ilk başta sadece 8 dakikam olacak ve onun için ben de olabildiğince zamana uymaya çalışacağım. Evet, şimdi...
Hocam bu arada galiba bekleme salonunda katılımcılar da var.
Onları doğru, da... evet haklısın hocam. Onu da hemen almaya çalışayım ama bulabilirsem şu anda share'i stop etmem lazım. Evet, onları da alabildik. Ben ilk önce şunu bir paylaşayım. Acaba gözüküyor mu slaytlar şu anda? Slayt?
Evet, görüyoruz.
Şu anda ben aslında bu yine sarkaç.org'da Erol Taymaz'ın güncellediği bir grafik bu. Covid-19 vaka sayısı Türkiye'nin kırmızı çizgiyle gösterilmiş. Bununla başlayacağım. Sonra bir olguya değinmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin vaka sayısı Çin'le hemen hemen paralel gitmekte. Nereden itibaren? Başlangıç itibaren eğer başlangıç sıfırı 100. vakanın olduğu gün olarak alırsak burada Türkiye tam aslında Wuhan eyaletinde çok ciddi çapta bir ölçüde sokağa çıkma yasağı uygulayan Çin'le hemen hemen aynı paralelde gidiyor ve biz bunu herhangi bir sokağa çıkma yasağı uygulamadan yapıyoruz. Ölüm sayısı, hayatını kaybedenlerin sayısı olarak baktığımızda da kırmızı çizgi ve mavi çizgi bir üst üste gördüğünüz gibi yine. Ve tabii ki bu ikisi birlikte ise hayatını kaybedenlerin toplam vaka sayısına oranı olarak da burada gördüğümüz kırmızı çizgi yine Türkiye. Ve Türkiye Çin'den bile çok daha iyi yapıyor. Ve Çin ve Türk datası olabildiğince birbirine paralel gidiyor ve Çin'in burada gördüğümüz %2'den %4'e kadar çıkabilen hayatını kaybedenlerin oranı sayısını görüyoruz. Nedense oldukça smooth, herhangi bir oynaklık göstermiyor günden güne. Şimdi bunu bahsettikten sonra ben size bir grafik göstereceğim. Benim bir çalışma konularımdan birisi de doğrudan ağ analizi. Ağ analizinde elimizdeki günlük verileri kullanaraktan, Ocak'tan itibaren günlük verileri kullanaraktan, 59 ülkenin verisini kullanaraktan bunların aslında değişimlerinin birbirlerini nasıl etkileyebildiğini analiz edebiliyoruz. Aslında buna şunu da diyebilirsiniz. Bu bir birlikte hareket eğilimi de diyebilirsiniz. Çünkü ama aynı şekilde doğrudan etkileşme de olabilir. Çünkü virüs Çin'den doğrudan burada gördüğümüz grafikte gördüğümüz gibi Güney Kore, İtalya, İran gibi ülkelere en yakında Singapur gibi ülkelere yayıldığını biliyoruz. Ve bu analizde başlangıçta gördüğümüz şu büyüklükler her bir düğüm burada ne kadar çok sayıda vaka olduğunu gösteriyor. Ve aşağı doğru inildikçe bu vaka sayısı azalıyor. Ve aşağı doğru inildikçe tabii ki bir de ne görüyoruz? Ülkeler daha sonra sıfırdan başlayıp bu vaka sayısının artan ülkeler. Türkiye burada çok geç başlayıp da vaka sayısının çok geç başlayıp da aslında çok hızlı arttığı ülkelerden biri olduğu için olabildiğince büyük bir düğümle gösteriliyor. Renklerden de gördüğünüz tabii ki kırmızılar daha fazla diğerlerinden önce harekete geçiyor. Ve bu büyük bozukta da benim aslında daha detaylı göstermek mümkün olabilse başka verilerle burada bir yayılma etkisini bulabilmemiz söz konusu. Şimdi bunu aslında yayılma etkisini o 59 ülke 16 ülke çapında yaparsak 16 ülkeye de şunu yapabiliyoruz. 25 günlük hareketli pencere yapıp bu hareketli pencereyi zaman içinde kaydırdığımız zaman bizim bir endeksimiz var. Bu endeks de yayılmanın nasıl, toptan nasıl ilerlediğini gösteriyor. Ve bu endeks aslında 24 Şubat'ta ilk biz endeksi 25 günden başlatabiliyoruz. Ve artışından itibaren Mart'ın ortası itibariyle düşüşe geçiyor ve sonra tekrar bir artış eğilimini görebiliyoruz. Ve bu artış eğilimi şimdi tekrar bir hafiflemiş, yavaşlamış gibi kendisini göstermekte. Bunu bir de uçak seferleri yoğunluğuyla ilişkilendireyim. Uçak seferleri datasını elimizde günlük olarak yok. Yani daha doğrusu burada sadece şöyle haftalık ortalamalar olarak var. Ve bizim endeksimiz ise 24 Şubat'tan başlıyor. Onu da haftalık olarak aldığımda şunu görüyorum. Çin'den gelen, Çin'in dünya ile olan uçak seferleri düşüşü Şubat'ta gerçekleşirken İtalya ve diğer ülkelerde küresel çapta uçak seferlerinin bir önceki yıla kadar göre daralmasıyla ancak Mart'ın ortasında kendisini gösteriyor. Ve Çin'in tabii bu 25 günlük bir pencere olduğu için bu 25 günlük pencerenin etkisi, bu verilerin etkisi doğrudan 25 gün sonra kendisini gösterebiliyor. Yani Çin'le olan bağlantıların kesilmesiyle bir ölçüde bu yayılma etkisinin hafiflemesi kendisini gösterebiliyor. Aslında İtalya ve diğer ülkelerde de bu özellikle seyahat kısıtlamalarının çok daha erken uygulanmış olabilselerdi, Mart'ın ikinci haftası beklenilmeden gerçekleştirilmiş olsaydı, bunun etkisi bugün Avrupa'da yayılımı ve Amerika'da yayılımı çok daha yavaş olabilirdi. Gördüğünüz gibi Amerika aslında sadece %40'lık bir kayıp yapıyor. Şu anda %40'lık bir kayıp var Amerika'da geçen yıla göre. O da 6 Nisan itibariyle. Bu Avrupa'da %90'ları geçmiş durumda. Ama Çin'de tekrar geri gelmiş. Çünkü bu bir ölçüde ülke içi uçak seferleri de buna dahil. Yani burada demek isteyeceğim bir ölçüde alınan önlemler gecikti. Alınan önlemlerin gecikmesiyle doğrudan virüsün yayılması da kendisini gösterdi. Bu grafikte aslında ikili yayılmaların, ikili yani ülkeden ülkeye, İtalya'dan İspanya'ya, İspanya'dan Fransa'ya, bütün bu 59 ülke diye pardon 59 değil 16 ülke diye düşündüğümüzde 16 ülkenin verilerini topladığımız zaman bunun iki ülke arasındaki mesafeyle ilişkisine bakalım. İki ilişkisi nedir? Eğer ülkeler uzakta oldukça o zaman ne beklersiniz? Eğer uçak seyahati de yoksa etki negatif olmasını beklersiniz. Ama gördüğümüz gibi başlangıçta mesafeden bağımsız, tamamen istatistik olarak anlamlı bir ilişki yok. Ne şeyin etkisi, 25 günlük etkisi kendisini gösterdiği zaman Çin'le olan seyahat kısıtlamalarının, o zaman mesafenin devreye girdiğini görüyoruz. Yani uzaklık arttıkça yayılma etkisi azalıyor. Ve şimdi bu Mart ortası, Mart'ın 10'un 15'ine itibaren başlayan kısıtlamaların etkisi 25 günlük pencerede şimdi Avrupa'da kendisini gösteriyor. Aslında yani ne demek? Şu anda mesafe, yani Türkiye İran'a verebilir ama Türkiye'den Avrupa'nın ortasına bir şeyin, virüsün yayılması ancak uçakla olabilir ve şimdi gördüğümüz borderlar, yani sınırlardan geçiş olabilir. Onun ötesinde geçiş çok daha zayıf olacaktır. Yani burada aslında en önemli zaaf, tabii ki şu anda ülkemizde de gördüğümüz zaaf bir ölçüde ekonomik aktivitenin devam etmesi çok elzem. Ama küresel çapta ülkelerin, ekonomilerin ve yönetimlerin başlangıçta bu virüsün etkisini öngöremedikleri için ve küresel yönetişimde, özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün yönetişiminde de bir koordinasyon söz konusu olmadığı için bu tür önlemleri bir arada almak ve bilgilendirmek ve çok daha hızlı harekete geçmek konusunda bence başarısız olduğumuz ortada. Sadece bizim değil, başka ülkelerin de. Ben de burada şehri de noktalayayım. Biraz uzun da tutmuş olabilirim. Şimdi doğrudan tekrar...
Post-Covid dönemde bizi neler bekliyor? Bir defa çok yorulmuş bir sağlık sistemi bizi bekliyor. Covid bütün sağlık kaynaklarını tüketecek çünkü yoğun bakım hastalarının bakımı oldukça zor ve pahalı. Sağlık ekonomisini tamamen tüketecek. En önemli hikaye bu bence. Bunun arkasından da özellikle çok ciddi bir miktarda sağlık personeli de bir süre çalışamayacak duruma gelecekler. O nedenle burada da bizi ciddi bir sıkıntı bekliyor. Aslında bakacak olursak viral salgınlar, Şevket Hocam anlattı, her zaman bir sorun oldu ve olmaya devam edecek. Türkiye genelinde özellikle acil başvuruları düşündüğümüzde 2018'de Türkiye nüfusu 75 milyon iken acile başvuran hasta sayımız 120 milyonun üzerindeydi. Daha çok bizde halk akşamları acil servislerde sorunları çözmeye çalışıyor. Daha az bekleyeceğini bilerek ve daha katkı payı ödemeden ilaca ulaşmak amaçtı. Fakat artık acillere başvuru virüs salgını başlar başlamaz çok şiddetli bir biçimde azaldı. %80 azaldı acil başvuruları virüs salgını olmasına rağmen. Ümit ediyorum salgın sonrası da acil başvurularımız, gerçek acil başvurularımız olması gerektiği gibi olacak. Salgın kontrol altına alındıktan sonra bir defa elektifler bizi bekliyor. Yapılması gereken ameliyatlar, yapılması gereken kanser tedavileri, ameliyatları, radyoterapileri. Dolayısıyla hastaneler yine çok kalabalık olacak. O nedenle sağlık sektörünü yine büyük sorunlar bekliyor salgın bittikten sonra da. Şimdi toplumumuz giderek yaşlanıyor ve sağlık giderleri artık yaşlanan toplumla birlikte katlanarak artmaya başladı. TÜİK verilerine göre 2019 yılında Türkiye genelinde beklenen yaşam süresi erkeklerde 75.6 yıl, kadınlarda 81 yıl. Ve 2040 yılı itibariyle bu yaşam sürelerinin 85 yaş ortalamasının üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Türkiye hala genç bir toplum. 65 yaş üstü birey oranı %9.1, yani neredeyse 7,5 milyon insan var 65 yaş üzerinde. Diğer Avrupa toplumlarına göre nispeten genç bir toplumuz. Ancak sağlık harcamaları toplum yaşlandıkça çığ gibi büyümeye devam ediyor. Gerek yeni tanı tedavi yöntemlerinin uygulanması özellikle kanserde ve diğer hastalıklarda, gerek yeni cihazların geliştirilmesi son derece pahalı tedavilerle artık hastaları tedavi etmemize neden oluyor. Türkiye genelinde otelcilik, hastane otelcilik hizmetleri de oldukça pahalı. Sağlık sistemi de üstelik hastalıkları önlemek ve oluşmasını engellemek yerine daha çok tedavi, bir hastalık oluştuktan sonra tedavi etmek üzerine odaklı. Hastalık tedavi ediyoruz. Hastalığın oluşmasını engellemek konusunda yeterli değiliz maalesef. Ve daha önemlisi, çocukluk çağından itibaren sağlık eğitimine ve sağlık bilincine gerekli önem verilmiyor. İnsanlar yeterli sağlık bilincinde değiller. Ancak böyle bir salgın durumunda el yıkamayı öğrenen bir toplum düşünün. Bu bilincin çok daha önce, ilkokula başlamadan önce evde, anaokul çağında da okulda verilmiş olması lazımdı. Maalesef genç bireylerde yapılan anketlerde sağlığa verilen önem çok daha düşük. Sağlık giderlerine baktığımız zaman mesela Amerika verilerini çok iyi biliyoruz. Amerika her yıl 3,5 trilyon Amerikan dolarını sağlık giderine harcıyor. Bu paranın %90'ını da kronik hastalıklar için harcıyor. Kronik hastalıklar derken ilk 4 sebep kalp hastalığı ve inme. Neredeyse bunun için her yıl 200 milyar dolar harcıyor Amerika. Yılda yaklaşık sadece Amerika'da 860 bin kişi kalp krizi ve inmeyle hayatını kaybediyor. Ve harcanan para da 200 milyar dolar bu hastalar için. En az 140 milyar dolar da bu hastaların iş gücü kaybı yüzünden ekonomide kaybediyor. 2 numara kanser Amerika'da. Her yıl neredeyse 1 milyon 600 bin kişiye kanser tanısı konuyor ve bunların 600 bini o yıl içerisinde maalesef kaybediliyor. Maliyet neredeyse 180 milyar dolar. Son derece yüksek rakamlar. Diyabet, Amerika'da 30 milyon tanık olmuş diyabet hastası var. Maliyeti 250 milyar dolar Amerika'ya. Obezite, erişkinlerin 3'te 1'i çocukların 5'te 1'i obez vücut kitle indeksine göre ve bunun maliyeti de yine Amerika'ya 150 milyar dolar. Bütün bunları topladığınız zaman aslında bunlar basit önlemlerle en azından %80 azaltılabilecek hastalık grubunu oluşturuyor. Bu basit önlemler herkesin çok iyi bildiği ama nedense yapmak istemediği hareket etmek, doğru beslenmek, sigarayı kesmek ve stres yönetim. Bu 4 maddeyi uygulayarak bu hastalıkların %80'ini azaltmak veya en azından semptomlarını daha hafif geçmesini sağlamak, daha kolay idare edilebilir bir hipertansiyon sahibi olmak gibi çok basit hayat değişiklikleri de yapmak mümkün. Bunun eğitim, bunun çocukluk çağından başlayan bir eğitimle olabileceğine inandı Amerika ve bunun için de ilkokuldan başlayan bir program hazırladılar Obama döneminde. İlk meyveleri toplamaya başlıyorlar. Washington DC'de bir bölge, pilot bölgede yapılan çalışma. Çocuklarda bu yapıldığı zaman 15 sene sonra onlar erişkin çağa başladıkları zaman en azından diyabet ve hipertansiyon ne kadar azaldığını gösterdi daha 15 yıl içinde. Eğer 50-60 yıl sürdürülebilirse bu program en azından sağlık giderlerinin bir kısmını azaltmak mümkün olacak. Yine yaşlı nüfusun artması ve sağlık giderlerinin yükselmesi nedeniyle İngiltere gibi gelişmiş ülkeler dahi belli bir yaş grubuna yaptığı sağlık hizmetlerini kısıntıya uğratmak zorunda kaldı. Örneğin 70 yaşın üzerinde kanser hastasıysanız hemodiyaliz yapmıyor İngiltere size. Periton diyaliziyle idare edebildiği kadar hasta idare etsin. Periton diyalizi yaşam süresini kısaltıyor hastanın ama buna para harcamak istemiyor. O yine organ nakilleri belli bir yaştan sonra yapılması kişi fitse kaldırabilecek durumda olsa bile engelleniyor. Bazı pahalı kanser ilaçlarına ulaşması veya kanser tedavileri ulaşması ile belli yaş grubu için genellikle ödenmiyor birçok ülkede artık. Ve giderek daha da ödenemeyecek duruma ulaşacak sağlık giderlerinin artması nedeniyle. Yine özellikle özel sağlık sigortaları kronik hastalıkları olan kişilerin primlerini çok yükseltiyor veya kapsam alanına almıyorlar. Dolayısıyla artık bireylerin kendi sağlık yaklaşımlarını değiştirmesi ve özellikle kronik hastalıklar açısından çok yanık olması lazım. Sağlıktaki giderleri azaltmak için düşündükleri en önemli projelerden bir tanesi sağlık personeli ihtiyacını azaltmak. Birinci basamak, hatta ikinci basamakta tamamen akıllı sistemleri kullanarak otomatize bilgisayar ağlarıyla sağlık hizmeti vermek açısından pilot çalışmaları tamamladılar ve bunları dünyaya geçirme, artık pratiğe geçirme aşamasına gelme durumundalardı. Covid salgını bence bu konuda çok önemli bir indikleyici olacak ve hızla bu robot sistemleri ve akıllı sistemler devreye girecek. Birinci, ikinci basamak sağlığı artık doktorlardan değil, makinalardan almaya başlayacağız bence çok kısa bir zaman sonra. Bu çok sayıda sağlık çalışanının işsiz kalması demek. Yine yaşlı bakımı, özellikle kronik hasta, felçli hasta bakımı gibi hasta bakımlarını yapacak robotik sistemler geliştirdiler. Bundan 5 sene önce izlediğim görüntüler inanılmazdı. Eminim çok daha ilerlemişlerdir artık. Bunlar çok hızlı günlük hayatımıza girecek ve artık sağlık sektörü bambaşka bir yapılanma içerisinde olacak diye düşünüyorum. Covid bütün bunları hızlandıracak. Şu anda mesela tıp fakültesinde okuyan öğrencilerle planlanan bir takım anketler var. Ne düşünüyorlar çok merak ediyorum. Kim artık doktor olmak isteyecek? Çünkü ortalama bir uzman hekim olmak için Türkiye şartlarında 20 yıllık bir süre gerekiyor. 6 yıl tıp fakültesi, arkasından 2 yıl zorunlu hizmet. Uzmanlık 4 yıl, arkasından bir 2 yıl daha zorunlu hizmet yapmak mecburiyetinde. Eğer hasbelkader önemli bir dahili uzmanı oldu, bir de endokrinolog olmak istiyorsa bir daha 4 yıl bir eğitim, arkasından 2 yıl mecbur hizmet 20 yıl ediyor. bir endokrinoloji uzmanı olmak Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde de böyle. Bu sistem çok saçma. 20 yılda endokrinoloji uzmanı yetiştirebilen bir sistem, kabul edilebilir bir sistem değil. İnsanın ömrü 100 yıl bile olsa kimse bu kadar süre harcamak istemiyor artık. Bunun da değişmesi gerekecek. Covid özellikle doktorların da kendilerini, sektörü sorguladığı yeni bir düzen getirecek. İşin ekonomik boyutunun nerelere varacağını doğrusu ben kestiremiyorum. Umarım ekonomist hocalarım bu konuda daha güzel bilgiler verebilecek bize, ama ümit ediyorum ki Covid salgını önümüzdeki bir ay içerisinde biraz daha sıkı bir biçimde uyabilirsek evde izole kalmaya ve hijyen koşullarına İtalya ve İspanya gibi olmadan halledebileceğimizi ümit etmek istiyorum en azından. Birkaç soru var ama bunların hepsini en son alacağız galiba.
Evet hocam.
Ben çok teşekkür ediyorum. Ben sözü Şevket hocama tekrar.
Ben bir arada gelebilir miyim? Bu arada tabii. İki günlük sokağa çıkma yasağı geldi. 11-12'si. 11-12 Nisan sokağa çıkma yasağı 30 büyük şehirde. Bunu da bildireyim. Buyurun Şevket hocam.
Peki. Kamil, teşekkür ederim. Ben birinci turda bıraktığım yerden devam etmek istiyorum. Birinci turda tarihteki küresel salgınları kısaca özetledim ve benim çıkardığım bir ders var. Onu irdeledim. Bu tarihte küresel salgınlara baktığımızda sonuçların her ülkede aynı olmadığını görüyoruz. Bence bu dersi bugünkü salgına da uygulamak mümkün. Önümüzdeki döneme baktığımızda salgının uzun vadeli sonuçları her yerde aynı olmayacak. Şimdiye kadar özellikle son bir ayda gelişmiş ülkelerdeki etkilerini gördük. Dünya medyası da bunların üzerinde duruyor. Fakat ilerleyen aylarda, ilerleyen belki yıllarda salgının gelişen ülkelerdeki etkileri daha fazla gündeme gelecek. Şimdi gelişmiş ülkelerde nüfus yaşlı, Reyhan Hanım değindi. Ama sağlık hizmetleri daha iyi ve bunların yanı sıra hem sağlığa hem de ekonominin toparlanması için gelişmiş ülkelerde devletin sağlayabildiği kaynaklar çok daha büyük, ekonomiler çok daha güçlü. Son iki haftada izliyoruz. Dünya tarihinde barış zamanlarında gündeme gelmemiş büyüklükte paketler açıklanıyor. Gelişmiş ülkelerde, Amerika'da, bazı Batı Avrupa ülkelerinde bu paketler gayri safi yurt içi hasılanın %10'unu aşmakta büyüklük olarak. Tabii şu anda biraz erken bu paketlerin ne kadar etkili olacağı konusunda, merkez bankalarının yaptıklarının ve mali politikaların ne kadar etkili olacağı konusunda konuşmak için biraz erken. Ama çok büyük paketler açıklanmakta. Bu arada bir tane chatten soru vardı. Bu paketlerin uzun vadeli etkileri konusunda soru yöneltilmiş bana. Orada da şunu söyleyeyim. Şu anda Amerika'da ve Batı Avrupa ülkelerinde para politikası, maliye politikası, işsizlik ve resesyonla mücadelede. Bugünlerde açıklanmakta olan paketlerin uzun vadede enflasyon yaratma tehlikesi şu anda hiçbir ülkede ciddi dikkate alınmıyor ve deniliyor ki enflasyon kontrol altında. Belki de gerçekten haklılar, ama şu anda bir yangın var. İlk önce yangını söndürmeye çalışıyorlar. Amerikan Merkez Bankası Başkanı da dün söyledi, şu anda enflasyon bir tehlike olarak görünmüyor dedi. Onun için ben de kısa vadeli işsizlik, yoksulluk, ekonominin daralması gibi tehlikelerle uğraşmak birinci öncelik. Şimdi gelişmiş ülkelerde durum bu iken gelişen ülkelere baktığımızda daha farklı bir durumla karşı karşıyayız. Nüfus genç ama sağlık hizmetleri daha zayıf. Sağlık için ayrılan kaynaklar daha sınırlı. Ondan sonra devletin iktisadi daralma ve salgının uzun dönemli iktisadi etkileri konusunda yapabilecekleri de daha sınırlı. Zamanla korkarım bu salgın Afrika'da, Orta Doğu'da yayıldıkça hem sağlık hizmetleri açısından hem de salgının ekonomiler üzerindeki olumsuz etkileri karşısında daha büyük önlemler almak gerekecek. Ama bu aşamada gelişen ülkelerin mali kapasitesinin, iktisadi kapasitesinin sınırlı olduğu daha fazla gündeme gelecek. Onun için önümüzde şöyle bir risk var. Daha önceki salgınlarda olduğu gibi, örneğin AIDS salgınında olduğu gibi, bu salgınlar önce, AIDS salgınında önce gelişmiş ülkeleri etkiledi. Gelişmiş ülkeler mali ve iktisadi kapasitelerini yönelttiler ve salgını kontrol altına alabildiler. Ondan sonra daha yoksul ülkelerde, Afrika'da salgın uzun süre etkisini göstermeye devam etti. Ama bu arada dünya medyasının da ilgisi dağılmıştı. Dünya medyası örneğin AIDS olayını Afrika'da aynı dikkatle, aynı titizlikle izlemedi. Korkarım bugünkü salgının uzun vadeli etkilerinden bir tanesi de gelişmiş ülkelerle gelişen ülkeler arasındaki eşitsizlikleri arttırmak yönünde olacak. Ben bunu ciddi bir risk olarak görüyorum. Teşekkür ederim. Erinç, buyurun. Şimdi şurada...
ben yine host gözüküyorum hocam. Ben Erinç Hoca'ya vereyim.
Peki sen ver.
Bir dakika. Önce kabul etmeye çalışayım. Tamam. Evet hocam.
Evet, tekrardan merhabalar. Şimdi bir toparlayacak olursak, iktisadi açıdan bu doğa krizi, bu küresel kriz, küresel kapitalizmin neoliberal küreselleşme dalgası sürecinde patlak verdi ve bir dizi veri aldığımız koşul vardı. Eğer müsaade ederseniz ben tekrardan dosyamda bu koşulları sizlere bir paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi, işçi üretkenliğinde, iş gücü verimliliğinde, iş gücü üretkenliğinde sert bir gerileme yaşanan bir dönemdeydik. 1950'lerden bu yana küresel kapitalizmin iki hegemonik gücü, Amerika Birleşik Devletleri ve 10 AB ekonomisinin ortalamasını, 5'er yıllık ortalamasını alırsak, OECD verileri örneğin bize 1950'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde dalgalı bir seyir, fakat özellikle 2000'den sonra 21. yüzyılın başından itibaren Amerikan ekonomisinde işçi üretkenliğinde ciddi bir kayıp olduğunu görmekteydik. Avrupa Birliği ülkelerinde, bunlar arasında Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa'nın önde gelen büyük ülkeleri, ekonomileri var idi. Burada da 1970'lerden başlayarak süre gelen üretkenlik kazanımlarının ciddi anlamda gerilediğini ve 21. yüzyılın bu ilk 10 yılında dünya ekonomisinde ciddi bir üretkenlik durgunluğu içinde olduğunu görmekteydik. Bunun çok kuşkusuz çok nedeni var. Sabit sermaye yatırımlarındaki gerileme, teknolojik inovasyonda durgunluk, eğitim, araştırma, geliştirme gibi atılımlardaki durgunluk ve her şeyden önemlisi gelir eşitsizliğinin yarattığı ve iş gücü üretkenliğine yansıyan sosyal dışlanma, enformalizasyon gibi problemlerin ortaya çıkması. 21. yüzyılın çok önemli özelliklerinden bir tanesi ücretsiz büyüme diye algıladığımız, gene OECD ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün betimlemeleriyle birlikte ortalama reel ücret gelirlerinin OECD ülkelerinde, Türkiye'de de dahil olmak üzere, hatta çok daha keskin bir biçimde olmak üzere, ortalama işçi üretkenliğinin gerisinde kalması. İşçi üretkenliği zaten çok durgun, çok yavaş seyrediyor demiştik. Ortalama reel ücret gelirleri bunun da altında neredeyse yatay bir düzeyde ücret gelirlerinin enformalizasyon altında eritildiği, güvencesiz istihdam biçimlerinin yaygınlaştığı bir ortamda eriyip gittiği bir dönemdeydik. Uluslararası Çalışma Örgütü örneğin dünyamızda bugün istihdam edilen kabaca 3,5 milyar insanın 1,5 milyarının güvencesiz, kayıt dışı, herhangi bir sosyal güvenlik sisteminden yararlanmayan biçimde, enformal biçimde veya prekaryal biçimde istihdam edildiğini vurguluyordu. Bu ücret ve bir işçinin ürettiği üretkenlik, ortalama üretkenlik arasındaki fark, OECD 1995'ten başlatıyor. Bu aslında 1950'lerden başlarsanız 1980'den neoliberal dönüşümle beraber Amerika'da Volcker, Reagan, İngiltere'de Thatcher, Türkiye'de kuşkusuz Özal, Almanya'da Kohl dünyasının yarattığı bir olguydu bu. Bu fark nerede? Nereye gidiyor? Aklınıza ilk olarak büyük olasılıkla sermaye gelirleri gelecek. Fakat burada da işin detayları farklı. Çünkü gelişmiş ülkelerde örneğin sermayenin net getirisine baktığınız vakit ciddi anlamda karlarda bir durgunluk, hatta gerileme olduğunu görmekteydik. Ben burada 2015 sonrasını biraz daha ön plana çıkartmak için yakın döneme aldım. Ama bu karlardaki gerileme kabaca 1970'lerden başlayıp 1990'lar 2000'ler dünyasında bir parça kendine gelmesine rağmen 2000'lerden sonra tekrardan düşüşe geçen bir olgu. Amerika'da karlılık özellikle Trump döneminde vergi reformları, büyük şirketleri gözeten vergi reformları sayesinde biraz korunmuş gözüküyor. Ama Almanya başta olmak üzere birçok OECD ülkesinde ciddi anlamda karlarda gerileme var. Peki nereye gidiyor bu olgu? Bu fark. UNCTAD'ın benim çok hoşuma giden bir grafiği var. Muazzam bir yoğunlaşma içinden geçiyoruz. Bugün dünyamızda en büyük 2000 ulus ötesi şirket dünya ihracat hacminin yaklaşık %70'ini doğrudan kontrol ediyor ve dünya katma değerinin %30'una gene doğrudan doğruya beta zincirleri sayesinde doğrudan doğruya yönlendiriyor. UNCTAD'ın bu grafiğinde eğer 1995 aralığını ortalama kabul edersek en büyük 2000 ulus ötesi şirketin gelirlerindeki yükselme ve dünya ortalaması olarak işçi ücretlerinin işçi gelirlerindeki gerileme birbirine koşut iki unsur gibi gözüküyor ve bunun yarattığı bu eşitsizlik UNCTAD tarafından bir timsah kapitalizmi veya akbaba kapitalizmi olarak nitelendiriliyor. Şimdi eğer bütün bu sözlerden sonra ben de bir toparlama içine gidersem, neoliberal küresel ekonomi, neoliberal kapitalizm altında şöyle bir şeytani iç döngüye koşullandırılmış idi. Bu bir bu şeytani döngünün neresinden başlarsanız birbirini hep neden sonuç biçiminde etkileyen faktörleri görüyorsunuz. Reel ücretlerdeki gerileme üzerinden kurgulayabiliriz başlangıç noktasını. Bu Keynesgil anlamda bir toplam efektif talebin düşmesi anlamına geliyor. Durgunluk bunu izliyor. Bu durgunluğu aşmak için kapitalizmin bulduğu adımlardan bir tanesi finansal rant, finansallaşma ve buna dayalı kar çoklulaştırması oldu. Neredeyse yerçekim yasalarını hiçe sayan bu finansal balonlaşma, dünyadaki her probleme faizleri düşürelim ve daha fazla likidite sağlayalım, kredi hacmini genişletelim yoluyla çözüm yolu aramaya gidildi. Bugünkü koronavirüsde de aynı refleksi gördük ve bunun yetmeyeceğini çok kısa zamanda gördük. Öyle ki sanki gezegenimize başka galaksilerden bir saldırı olsa hemen faizleri düşürelim, likiditeyi arttıralım, parasal genişlemeyle beraber bu krizlere cevap verelim refleksi gelişti. Neoliberal kapitalizm finansal sistemin sağlığı her şeyin önündedir şiarıyla merkez bankalarını güdükleştirdi, devleti sosyal hizmet, kamu hizmeti üretme rolünden uzaklaştırdı, sosyal refah devletini tahrip etti. Sonuçta da yatırımların gerilediği, üretkenlikte yavaşlanan bir ekonomiyle baş başa kaldık. Şimdi yeni normal bu kısır döngüyü, bu şeytani döngüyü kırmak üzerine olmalı. Artık finansallaşmaya dayalı yerçekim yasalarını dediğim gibi hiçe sayan bir finansal balonlaşma değil, gerçekten üretim, gerçekten sanayi, gerçekten sosyal hizmete dayalı yepyeni bir dünyanın kurgulanması için bu yaşadıklarımızın bir fırsata dönüşmesi, yepyeni bir dünyanın kurgulanması için bize bir olanak sunduğunu düşünüyorum. Mutlu olmak durumundayız. Bize katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Bundan sonra ben Kamil Hoca'ya sözü vereceğim. Ondan sonra da gelen mesajları vaktimiz ölçüsünde yanıtlamaya çalışacağız. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Buyur hocam.
Hocam teşekkür ederim. Şimdi aslında bir 5 dakikamız var. Daha sonra soruları alabileceğiz. Tabii chatte bazı yorumlar, çoğunlukla yorumlar geliyor. Ama sorularınız varsa chat'e yazarsanız ve chat'i sadece sorularınız için kullanırsanız sevinirim. Böylece son 15 dakikayı da chatten gelen soruları cevaplamak için kullanabiliriz. Erinç hocamın söyledikleri tabii bir ölçüde bu kriz sonrasında dünya ekonomisi nereye doğru gitmeli sorusuna bir cevap aramak için. Ama şu anda bizim bu krizi nasıl yönetmemiz gerektiği konusunda aslında ben biraz daha acil bir eylem planı burada gerektiğini düşünüyorum. Hem küresel ekonomi boyutunda hem de tek tek ülkelerin ekonomi yönetimleri açısından baktığımızda birkaç prensipten yola çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani başlangıçta yapmış olduğum sunumda da bunu biraz vurgulamak istedim. Yani kapitalist ekonominin çıkarları evet tek tek işte turizm endüstrisi, doğrudan seyahat imkanları bunların kısıtlanması birçok insana hayatına doğrudan dokunacak ve olumsuz etkileyeceğini biliyoruz. Onun için ülkeler bu konuda çok isteksizdi ve şu anda da görüyoruz ki aslında virüsün gelişme noktası oldukça alarm zillerinin çalmasına artık hepimizin kapısına kadar gelmiş durumda. Küresel boyutta hepimizi evimize tıkmış durumda. Evimizden çıkamıyoruz, özgürlüğümüzü kısıtlamış durumda. Şimdi böyle bir durumda yapılması gerekenler artık bizim belki hükümetimizin de gördüğü 2 günlük sokağa çıkma yasağı belki daha sonra da uzatılacak. Yani doğrudan halk sağlığıyla ilgili verilen tavsiyelerin mutlaka dinlenmesi, bilim insanları tarafından verilen tavsiyelerin dinlenmesi, bilim kurulu tarafından verilen tavsiyelerin dinlenmesi bu birinci zorunluluk. Ama bu yeterli değil. Bütün teknolojinin imkanları da kullanılaraktan insanların olabildiğince virüsün yaygın olduğu bölgelerden de uzak tutulabilmesi, farklı yerlere en azından hareket halinde olan insanların da düşündüğümüzde zorunlu olarak hareket halinde olanların. Nitekim bu yönde başarılı olan bazı ülkeler var. Yani test yaparaktan başarılı olan ülkeler var. Almanya, Kore, Vietnam, Singapur gibi örnekleri alabiliriz. Ama her şeyden öte tabii ki virüse karşı savaş ilk başta bu virüsün ne kadar uzun bizimle beraber olacağı konusu üzerine düğümleniyor. Kısa vadede olursa bunu çözmek daha kolay olacaktır. Ama şunu biliyoruz. Küçük şirketlerden orta şirketlere, büyük şirketlere. Küçük ülkelerden orta büyük, bizim gibi orta büyüklükteki ülkelere ya da Amerika gibi çok daha büyük ülkelere her birinin uygulama alanı, uygulayacağı politika setleri biraz farklı. Ama bir ölçüde küresel boyutta iletişimin, burada küresel yönetişim mekanizmalarının devreye girmesi burada çok önemli. Yani IMF'ye verilen IMF'ye verilen 1 trilyon dolarlık imkan daha da arttırılabilmeli ve bunların önemli bir kısmı gelişmekte olan ülkelerin borç yükünün ötelenmesi açısından moratoryuma kadar gidebilecek, gönüllü moratoryuma kadar gidebilecek önlemleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yoksa bu ülkelerin tek tek kendi içinde bir kapana kısılmaları, kendi ülkelerinde gereken önlemleri alamayıp ülkeler çapında hem ölümlerin artması hem de sefaletin artması küresel boyutta bu virüsün etkisini çok daha büyük. Şu anda elbette ki bir dünya savaşı kadar etkisi olmadı. 50 milyonlara kadar bir kayıp yok ama bunu şu anda gördüğümüz yüz binlerce insanın ölme ihtimali var. Bunu kapsedebilmek ve daha da ilerlemesini engellemek mümkün. O anlamda da bizim hükümetimize düşen, buna eminim Refet gelecek pazartesi daha da detaylı yapacaktır. Ama bizim hükümetimize düşen de başlangıçtan olabildiğince kapsamlı bir paket üzerinde halkına da bunu anlataraktan yola çıkmalı. Nitekim aradan bir ay geçti. 13 Mart'tan itibaren biz aslında okulların 13 Mart'ta bir cuma günüydü. Ve o zamandan bu yana her şey durmak üzere. Ve ona rağmen hükümet daha sokağa çıkma yasağını bugün ilan etti. Ve de 2 günlük. Ve bunun yanında IMF'ye gitmek istemeyen bir hükümet var. Şu anda Amerikan Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası ile swap anlaşması için çabalar gösteriliyor. Ama şunu da biliyoruz ki çok daha büyük paketlerin açıklanması gerekiyor. Peyderpey değil, karşımızda olan çok daha büyük bir kapsamlı bir sorun var. Ve bu sorun bir an önce beklenti yönetiminden başlayaraktan, büyük paketler açıklayaraktan, gerektiğinde para basaraktan da yola çıkmak ve bunun yol açacağı enflasyonist baskılar. Birçok yorumcu şöyle diyebiliyor, talep nasıl düşük olacağı için enflasyonist baskı olmayacaktır diyor. Ama şunu unutuyorlar, Türkiye'de siz para basma, para arzını arttırmaya doğru gittiğiniz anda, nitekim son bir ayda %10 civarında para tabanında bir artış var. Geçen sene sadece %10, ilk iki ay, 2,5 ay %10, şimdi son bir ayda %10'luk bir artış var. Yani bunun enflasyonist olması direkt olmayacak. Doğrudan TL'den kaçış da olacak ve maliyet enflasyonuyla bizim enflasyonumuzu yine yukarı vuracak. Yani unutmayalım, biz ilk günahı olan bir ülkeyiz. Yani ne demek, biz doğrudan kendi paramızla borçlanamıyoruz ve ondan dolayı da IMF'ye bir politik malzeme yapıp ya da bu IMF'ye gittim demek değil sorun. Şu anda bu krizin, bu virüs krizinin Türk halkı üzerinde, özellikle sabit gelirli Türk halkı üzerinde ve alt gelirli gruplar üzerinde de etkisini en aza indirgeyecek şekilde politikaları devreye sokmamız gerekiyor. Ve ben bunu söyleyerekten burada bitireyim isterseniz. Hala girmek isteyen arkadaşlar var. Ve belki soru alabiliriz. Belki hocalarım soru aldı. Chatten gördükleri soruları da yanıtlarlarsa son 12 dakikamız. İsterseniz bu şekilde ilerleyelim.
Kamil, ben birkaç soruya yanıt verebilirim hızlıca.
Tabii hocam, hızlı olsun lütfen birkaç dakika içinde. Böyle...
Devletin salgına karşı çalışmasını nasıl buluyorsunuz diye sormuş Mertkan Bey. Aslında biz şanslıyız. Başlangıçta bir kaos her ülke yaşıyor, biz de yaşadık ama onun arkasından hızlı bir biçimde organize olmayı başardı sağlık sektörü diye düşünüyorum. Çünkü hala bizde sosyal devlet kavramında devlet hastaneleri, sağlık sisteminin büyük bir kısmını üstleniyor üniversite hastaneleri. Çin'in ve İtalya'nın deneyiminden faydalanmış olmak önemliydi bizim için. Bizde salgın başladığı anda zaten dünyada da uluslararası kılavuzlar çıkmaya başlamıştı. Dolayısıyla biz biraz daha hazırlıklı yakalandık diyebilirim. Çok çok kötü değiliz sağlık sektöründe. Şimdi hep merak edilen birbirler sayılar, ölü sayıları ve hasta sayıları acaba gerçeği yansıtıyor mu? Bununla ilgili olarak yapılan bir çalışmada, yine Tabipler Birliği'nin çalışması, aynı dönemde geçen seneki ölümlerle bu seneki ölümleri ölü sayılarını karşılaştırmışlar E-Devlet üzerinden. Böyle çok aman aman bir yüksek kayıp yok. Yani arada çok ciddi bir fark yok. Bunu söyleyebilirim. Şu anda öyle. Ama evde kalmayı başarırsak bu trendi böyle devam ettireceğiz. Eğer sokağa çıkarsak maalesef İtalya yoluna girmiş olacağız. O yola girmememiz lazım. Bir diğer soru da İtalya'da 60 yaşın üzerinde hipertansiyonu olan bir doktorun hastane çalışmasının nasıl bu? Tabii ki çalışmada çok iyi olur ama İtalya, İspanya örneğinde bırakın 60 yaşı, emekli olan 85 yaşına kadar Alzheimer olmadığı takdirde bütün doktorları geri çağırdılar. Yani emekli doktorları da geri çağırabilir her an sağlık sistemi. Türkiye'de de eğer sağlığın bu şekilde hız kesmeden 2 hafta daha devam ederse herkes çalışacak mecburen. Dolayısıyla haklısınız, çalışması iyi olur ama çalışıyorlar. Benim hızlıca cevap vereceklerim bunlar, eğer varsa daha hemen vermek isterim.
Peki. Kamil, ben bir iki şey söyleyebilir miyim?
Evet hocam, lütfen.
Birkaç cümle söyleyeceğim. Biraz önce bana yöneltilen bir soru vardı, ona cevapladığım için şimdi ben Türkiye üzerine birkaç şey söyleyip toparlamak istiyorum. Şimdi Türkiye ekonomik olarak bakıldığında bu krize kötü bir zamanda yakalandı. Çünkü son yıllarda maliyenin, yani devlet bütçesinin durumu giderek zayıflamakta. İkinci olarak Türkiye bir resesyondan çıkmaya çalışırken yakalandı. Ve devletin gücü, mobilize edeceği kaynaklar sınırlı. Bir de onların yanında yüksek bir işsizlikle başladık. Daha bugün açıklanan istatistiklere yansımadı ama önümüzdeki aylarda işsizlik hızla artacak. Şimdi gelişmiş ülkelerde de, gelişen ülkelerde de bu krizin çıkıldığında demiyorum ama bu krizden geçilirken harcamalar, devlet harcamaları artacak kaçınılmaz olarak, borçlar da artacak. Bütün devletler, bütün firmalar borçları artarak bu krizi yaşayacaklar. Fakat bu maliyetlere rağmen daha ağır bir başka maliyet var. Bu krizin iktisadi yükünün yoksullara, işsizlere yıkılması. Onun için borçların artması pahasına birinci öncelik, birinci politika önceliği özellikle düşük gelirlerin bu krizden daha az maliyetle çıkması olmalıdır. Onun için ben de Kamil Bey'e katılıyorum. Daha büyük önlemler paketi ile devlet daha fazla gayret göstermeli. Yoksa yoksullar, düşük gelirliler bu krizin en büyük ağırlığını çekmek durumunda kalacaklar.
Erinç Hocam.
Ben de çok sayıda soru var hepimize gelen.
Size daha sadece, çok var.
Nasıl?
Size daha çok var diyorum. Onun için.
Yok, hepimize var. Ayrı ayrı. Çok teşekkür ederek bu ilgiye hepsi ayrıca cevap vermemize olanak yok. Şevket Hoca çok önemli bir hususun, iki hususun altını çizdi Kamil'le beraber. Türkiye ekonomisi dünyadan istikrar ve sürdürülebilir büyüme anlamında medya deyimiyle olumsuz olarak ayrışan çok zor bir dönemde yakalandı bu krize. Son 3 sene içerisinde işsizlik oranının son derece yüksek olduğu, enflasyon oranının dünya ortalamasının çok çok çok üstünde olduğu ve kamu maliyesinin de bozulduğu bir ortamda girdik. Şimdi bu tabii virüs krizine karşı olan tepkilerimizi de iktisadi olanaklarımızı da ciddi anlamda sınırlıyor. Bundan sonra yapılacak olan olgu doğrudan doğruya gıda zincirini sağlam tutmak. Bugün Ziraatçılar Odalarının Birliği'nin, Türk Tabipler Birliği'nin verdiği peş peşe önlemler bütünü yayınlandı. Medyada görmüşsünüzdür. Gıda üretiminde çok ciddi sağlık tedbirleri alarak bütün olanaklarımızı buraya sevk ederek stratejik bir biçimde diğer sağlık hizmetleriyle beraber bu iki sektörü devlet olanaklarıyla beraber destekleyip bir yandan da maaş kaybını, ücret kaybını en aza indirgeyip insan onuruna yakışık bir ücret ve geliriyle işsizlik sigortası fonu, yurt dışı fonlar, IMF, bunun koşullandırmalarını kendimize göre savunma mekanizmalarını oluşturup bu dönemi en az hasarla atlatmamız lazım. Bundan sonra kurgulanacak olan kapitalizm ise aynı kapitalizm olmayacaktır. Artık işçinin, üreticinin söz sahibi olduğu, gerçek üretimin önemli olduğu yepyeni bir dünyaya doğru evrilmemiz gerekecektir. Ve insanlık eğer hakikaten bu gezegende ömrünü sürdürecekse bu adımı da mutlaka atmak durumunda kalacaktır. Ben de bütün izleyicilere, bütün arkadaşlarıma sevgi ve saygıyla hoşça kalın diyorum.
Ben de birkaç soru var galiba hocam. Ben de yanıtlayayım. Siz de hoşça kalın demeyeyim. Belki hala konuşma fırsatınız. Efendim? Devam edeyim ben. Sonuçta bazı sorular var. İşte küresel tedarik zincirlerine ne olacak? Kapitalizm, yeni kapitalist düzen nasıl oluşacak? Gibi sorunlar var. Özellikle ticaret savaşları ne olacak? Gibi. Şu anda bu soruların cevabını verebilecek bir iktisatçıyı bulmak bence o kadar kolay değil. Çünkü bu virüs krizinin ne kadar ileri gideceğini, ne kadar şu andaki ilk bilmemiz gereken konu 2 ay mı sürecek, 3 ay mı sürecek, 6 ay, 1 yıl mı sürecek? O bir ölçüde araştırmacıların, bilim insanlarının, şu anda harıl harıl çalışan fedakar bilim insanlarının bulacakları ilaçlara bağlı biraz da. Biz ancak ondan sonra yorum yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Ama birçok şeyin değişmesi gerekecek. Belki Erinç Hocam'ın bahsettiği konuyla bağlantılı olarak da yani özellikle Emmanuel Saez ve Guzman'ın vurguladığı bir refah vergisi, servet vergisinin gelmesi çok üst gelir gruplarına, o %1'lik gruplara bir gelir servet vergisinin gelmesi gibi önlemler düşünülebilir ileride. Çünkü bu gerçekten dünya son küreselleşme döneminde gelir dağılımı ve servet dağılımı çok hızlı bozuldu ve bu virüs krizi de bunu daha da bozma ihtimali var. Onun için buradaki önemli olan nokta bir ölçüde savaş dönemlerinde olduğu gibi o servet dağılımını bir ölçüde tekrar iyileştirmenin, her tabii ki bir ölçüde teşvik sistemini de bozmadan, kapitalizmin en önemli teşvik sistemine fazlasıyla vergilendirerekten insanları yatırımlardan, yeni teknoloji geliştirmelerden usandırmadan, uzaklaştırmadan bunu gerçekleştirmek gerekiyor. Ben onun dışında da merkez bankalarının bir diğer bir nokta para basmasının enflasyona yol açacak diye bundan korkmak gibi bir sonuçça şu anda gitmememiz gerekiyor. Çünkü şu anda çok büyük, yani bir dünya savaşından daha büyük etki yapan bir virüsten bahsediyoruz. İnsan ölümü az olabilir ama bütün dünyayı etkileyen, bütün dünya ekonomik sistemini etkileyen bir savaştan, virüsten bahsediyoruz. Böyle bir durumda tek uygun olan şey kısa vadede kaynak yaratılabilecek nokta merkez bankaları üzerinden. Ve bunu daha sonra emip, daha sonra geri çekmek elbette ki mümkün olacak. Yeter ki bu krizin çok uzun sürmemesi için gerekli, yani kriz çok uzun sürmesin. Diğer tarafta virüsün kontrol altına alınabilmesi için gerekli aşı ve ilaç geliştirilebilsin. Ben de aslında burada bırakayım. Belki daha da eminim konuşabiliriz ama 10.30'da oldu. Belki hocalarımdan vardır soru cevap vermek isteyen, bir konuda konuşmak isteyen.
Ben çok kısa bir soruya cevap vermek istiyorum. Az önce söylediğim galiba yanlış anlaşılmış. Şöyle, Tabii ki koronavirüs nedeniyle bir ölü sayısında artış var. Fakat resmi olarak bildirilen sayıların çok üzerinde bir artıştan bahsetmediğimizi söylemek istiyorum. Yani resmi sayılarda hemen hemen belki %10'luk bir farklı artı eksi farklı olabilir ama bütün dünya ülkeleri için böyle. Eğer Worldometre girerseniz İspanya, İtalya, Fransa hatta Amerika verileri de sürekli tekrar tekrar değiştiriliyor çünkü yanlış bildirimler var. Mesela İtalya'da birçok yaşlı evinde ölüyor. Bunlar koronavirüs ölümü olarak değerlendirilmiyorlar. Bunlar sayıya dahil değil ama aslında korona ölümleri. Türkiye'de de eminim bir iki hafta sonra böyle şeyler olacak. Tek söylemeye çalıştığım çok hızlı bunun böyle katı bildirilen sayının çok üstü katlarda bir ölü sayısının olmadığı, ufak tefek farkların zaten olabileceği, bu farkları da bizim daha önceki aynı dönemdeki ölüm sayılarından tahmin edebildiğimizi söylüyorum. Öte yandan tabii bunu etkileyen birçok parametre de var. Örneğin insanlar evde oturduğu için yaşlar düşüp sokakta kalçalarını kırmıyorlar, ona bağlı ölümler azalıyor, trafik kazalarına bağlı ölümler azalıyor falan filan derken hani bunları tek başına değerlendirmek pek mümkün değil ama düşünüldüğü kadar çok yüksek ölü sayılarının olmadığını görüyoruz. Bunu söylemek istiyorum.
Ben toplantıda değil mi?
Evet.
Dinliyorum Mürmak'cığım. Kulaklığım kulağımda.
Şimdi bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi söylemek istiyorum. Ben sayın hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bilim Akademisi adına kendime de diyeyim aynı zamanda ve katılımcılara elbette ki bu ilkti. Devamı gelecek. Hem yurt dışındaki üyelerimizin katılımı hem de Türkiye'deki üyelerimizin katılımlarıyla.
Tamam. Çıkınca birlikte yeriz.
Çok teşekkürler ve hepinize iyi akşamlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.
İyi akşamlar hepinize. Çok sağ olun bu akşam bizimle beraber olduğunuz için.
İyi akşamlar hepinize.
İyi akşamlar.